Ayrım 3. Nasıl bir kent, nasıl bir çevre, nasıl bir yerel yönetim? Ethem Torunoğlu, sayfa 20. 5. Kentleşme ve çevre. Türkiye'nin hızlı kentleşen bir ülke olduğu bilinmektedir. Ancak kentleşme sürecinin sağlıksız ve çarpık nitelikleri bugün kentlerin karşı karşıya olduğu sorunların da göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. 1960'tan 2000'lere geçen süre içinde kentli nüfus 7 milyondan 45-50 milyona yükselmiştir. Böyle büyük bir artış, kentlerde yaşayanların kentleşmesini değil, daha çok kırın kente taşınması sorununu beraberinde getirmiştir. Bu arada sanayileşme ve kalkınma kentleşmenin önünde değil, arkasında kalmıştır. Bu durumsa birçok kentsel ve çevresel sorunun da kökeni olmuştur. Ülkemizde kent yönetiminde ve yerel yönetimler alanında özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve takip eden yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle birlikte yeni ve karmaşık bir süreç başlamıştır. Bu noktada yerel ölçekteki kamu hizmetleri yürütülürken kamu yararı ihmal edilmiş, yıllar içinde kentlerin imar, planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su ve atık su gibi konulardaki sorunları çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. Türkiye'de kentsel altyapı hizmetleri uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak merkezi bir kuruluş olan İller Bankası kanalıyla gerçekleştirilmiştir. 1980'li yıllarla birlikte yine liberal politikaların bir yansıması olarak kentsel altyapı hizmetleri, su, kanalizasyon ve katı atık proje, tasarım ve uygulama süreçleri, yabancı firmalar, merkezi denetimden uzak olan belediye şirketleri ya da özel kuruluşlar marifetiyle ele alınmaya başlamıştır. Yerelleşme ideolojisi ya da uygulaması olarak ortaya koyulan bu sürecin sonunda belediye yasası ve büyükşehir belediyeleri yasası değiştirilmiş, yeni yasal düzenlemelerle birlikte tamamen Dünya Bankası'nın plan ve programına uygun bir yerel yönetim anlayışı yaratılmıştır. Bu noktada kentsel altyapı hizmetleri ve ağırlıklı olarak çevre mühendisliği hizmetleri kamu hizmeti olmaktan çıkarılarak ticaretin konusu haline getirilmiştir. Böylece Dünya Bankası'nın hakim yerelleşme politikaları kentsel altyapı hizmetlerinde özelleştirmeyi ve beraberinde uluslararası sermayenin su konusu öncelikli olmak üzere bu alana girmesini sağlamıştır. Su, kanalizasyon ve katı atık hizmetleri olarak öne çıkan kentsel altyapı hizmetlerinin bir noktada özelleştirmeye ve ticarete konu olması, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunun temeli olmakla birlikte, belediyelerin bu konudaki bilgisizliği ve yetersizliği de ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. Belediyeler üstlenmekle yükümlü oldukları hizmetleri taşeronlar eliyle yapmayı tercih etmekte ya da zaman zaman ehil olmayan kişi ve kadrolara bu konular teslim edilmektedir. Örneğin Türkiye genelinde belediyelerin pek çoğunda çevre mühendisi bulunmamaktadır. Bu durumda kanalizasyon şebeke çalışmaları, su yönetimi ile ilgili proje ve çalışmalar, atık su, şebeke ve arıtım işleri, çöp yönetimi ile ilgili proje ve uygulamalar bilgisiz ve cahil insanların elinde kalmaktadır. Kentsel ortamda çevre sorunlarını genel olarak sağlıklı içme suyu temini, kanalizasyon ve arıtma, katı ve zararlı atıklar, yeşil alan yoksunluğu, hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi ana başlıklar altında toplamak mümkündür. Özellikle büyük kentlerimizde emekçi sınıfların yaşadığı semtlerde, varoşlar, içme suyu şebekesinin yetersiz olması sonucu bu bölgede yaşayan insanlara sağlıklı su verilememektedir. Yine birçok bölgede var olan içme suyu şebekelerinin eski ve yıpranmış olmasından kaynaklı şebekeye dış ortamdan sızıntılar olabilmektedir. Yeterli ve sağlıklı içme suyunun sağlanamaması özellikle çocuklarda bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu arada kentlerde içme suyunun ticari bir mal olarak algılanarak özelleştirilmesi beraberinde bir dizi sorunu da getirmektedir. özelleştirilen içme ve kullanma suyu hizmetleriyle birlikte birim fiyatlar yükselmekte ve gelir düzeyi düşük olan kentliler şebeke suyunu ihtiyaçları oranında kullanamamaktadır. Sonuçta oluşacak salgınlar sadece düşük gelir düzeyi bulunan insanları etkilemeyecek, tüm kenti etkileyecektir. En fazla etkilenen grubunsa çocuklar olması muhtemeldir. Bu nedenle kentsel yaşamın temel elemanlarından olan içme ve kullanma suyu hizmetleri kamusal hizmet olarak korunmalı ve özelleştirilmemelidir. Plansız ve çarpık bir şekilde hızla gelişen kent varoşlarında kanalizasyon sisteminin yeterli düzeyde kurulamaması önemli sağlık sorunlarını ve salgın hastalık riskini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle çocukların oyun oynadığı bölgelerde açıktan akan kanalizasyon suları büyük risk taşımaktadır. Katı ve tehlikeli atıklar önemli bir sorun alanı olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Çöplerin düzenli olarak toplanamamasından kaynaklı bekleyen atıklar bölgede yaşayanlar için her zaman tehdit unsuru oluşturmaktadır. Sokaklarda kalan çöpler, düzensiz ve vahşi çöp depolama alanları halk sağlığı açısından istenilen uygulamalar değildir. Çöplerin kent ortamından uzaklaştırılması, belirli bir atık yönetimi programı dahilinde yapılması gerekirken, bu sürecin en önemli unsuru olan düzenli çöp depolama sahaları ülkemizde yok denecek kadar azdır. Genel olarak vahşi depolama şeklinde olan çöp alanları, kentlerin hızla gelişmesiyle birlikte kentlerle birleşmekte ve büyük tehdit yaratmaktadır. İstanbul Ümraniye çöplüğünde geçmiş yıllarda yaşanan felaket, Ankara'da Mamak çöplüğünün durumu ne yazık ki bu alandaki idari ve teknik sorumsuzlukları ortaya koymaktadır. Çocukların bu alanlarda oynadığı ve hatta çöplerin geri kazanılması işlerinde gayri resmi olarak çalıştırıldığı bilinmektedir. Yapılması gereken bir an önce bu alanların rehabilite edilmesi, mevzuata uygun bir şekilde düzenli çöp depolama sahalarının yapılmasıdır. Hava kirliliği sorunu genel olarak düşük kaliteli yakıt kullanımı ve trafikten kaynaklanmakla birlikte kentlerde ısınma amaçlı doğalgaz kullanımıyla birlikte azalma eğilimindedir. Ancak doğalgaz fiyatlarının çok yüksek olması özellikle gelir düzeyi düşük gecekondu bölgelerinde düşük kaliteli kömür kullanımına neden olmaktadır. Siyasi iktidarın yönetimde olduğu belediyeler kanalıyla yaptığı kömür yardımları Türkiye genelinde kentlerimizin havasını kirletmiş, hava kalitesi açısından kent ortamları nefes alınamaz hale gelmiştir. Hava kirliliğinin kentler içinde bulunan tüm canlı ve cansız varlıklar üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Ancak etkilerin en yoğun olduğu kesim çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunanlar olmaktadır. Ülkemizde bu konuda sağlık merkezlerinde yeterli kayıt bulunmadığı için yeterli bilgi elde edilememektedir. Türkiye'de gürültü kirliliği konusunda yeterli araştırma bulunmamaktadır. Kentlerde yaşayan yurttaşlarımıza bu konuda bir eğitim verilmediği için yurttaşların da yeterli bilinci bulunmamaktadır. Gürültü kirliliğinin temel kaynaklarını trafik ve kent içinde bulunan sanayi tesisleri oluşturmaktadır. 6. Kentsel çevre sorunları ve kentlerimize dair bazı gerçekler. Türkiye'de toplam nüfusun %80'i belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Bu noktada şöyle bir yorum yapılabilir. Her 5 kişiden 4'ü belediye hizmetlerinden yararlanmakta ve çevre sağlığı açısından belediyelerin vereceği hizmete bağlı bir yaşam sürmektedir. Ancak veriler ve gerçekler başka bir durumu ifade etmektedir. Belediyelerin %68'i kanalizasyon şebekesine sahiptir. Nüfus açısından belediye sınırları içinde yaşayanların %83'ü kanalizasyon hizmeti almaktadır. TÜİK Başkanlığı'nın belediye atık su temel gösterge sonuçlarına göre 2004 yılında 3213 belediyeden 2226 belediyede kanalizasyon şebekesiyle hizmet verildiği belirlenmiştir. Halen 987 belediye yani belediyelerin %31'i bu hizmetten yoksundur. En son yıllarda kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye sayısında görece artış olduğu görülmekle birlikte, kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında benzer seviyede artış görülmemektedir. Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 2001 yılında %81 iken 2004 yılında bu oran ancak %86'ya ulaşmıştır. Bu arada mevcut belediyelerin ancak %15'i atık sularını arıtmakta, alıcı ortamlarda deşarj etmektedir. Atık su hizmeti alan nüfussa %35 civarında kalmaktadır. Bu veri ise atık suların büyük bir kısmının arıtılmadan doğaya, yani denizlere, göllere, akarsulara ya da toprağa bırakıldığını ortaya koymaktadır. TÜİK Başkanlığı'nın Belediye Atık Su Temel Gösterge sonuçlarına göre atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye sayısı 2004 yılı verilerine göre 319 olup atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı yine 2004 verilerine göre %45'tir. Ancak Türkiye geneline bakıldığında 2004 yılında atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı %36 olarak belirlenmiştir. Yani toplam nüfusumuzun %64'üne atık su arıtma tesisi hizmeti verilememektedir. TÜİK Başkanlığı tarafından belediye teşkilatları kurulmuş olan tüm belediyelerden elde edilen belediye içme ve kullanma suyu temel gösterge sonuçları kapsamında 2004 verilerine göre 3213 belediyeden 3159 belediyede içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verildiği belirlenmiş olup halen 53 belediye bu asgari hizmetten bile yoksundur. Öte yandan toplam su üretiminin bir bölümünün fiziksel olarak boru hatlarında ve rezervuarlarda meydana gelen sızıntılar ve kaçaklar nedeniyle kayboluyor olması da halen çok önemli bir sorundur. TÜİK Başkanlığı tarafından 2004 yılında elde edilen belediye içme ve kullanma suyu temel gösterge sonuçlarına göre içme ve kullanma suyu şebekesi için şebekeye çekilenle kullanıcılara dağıtılan su miktarı arasındaki fark alınarak hesaplanarak şebeke kayıplarının ortalama %55 olduğu belirlenmiştir. Söz konusu kayıplar fiziksel ve fiziksel olmayan kayıplar olarak ortaya çıkmaktadır. Tesislerin eskiliği ve yetersizliği, belediyelerde içme ve kullanma suyu şebekesi haritalarının olmaması ya da mevcut olanlarının sağlıklı olmaması, belediyeler tarafından iletim hatlarında ve dağıtım şebekelerinde gerekli bakımın ve onarımın zamanında ve yeterli düzeyde yapılmaması, abone bağlantılarının tekniğine uygun olarak gerçekleştirilmemesi, sızıntılardan ve kaçaklardan kaynaklanan fiziksel su kayıplarının başlıca nedenlerindendir. Üretilen suyun diğer bölümü ise tüketilen, ancak ölçülemeyen veya bedeli alınamayan suların varlığından dolayı ortaya çıkmaktadır. Belediyelerdeki abone kayıt sisteminin yeteri derecede sağlıklı olmaması, dağıtım şebekesine giren ve çıkan su miktarının kontrolüne yönelik uygun kontrol sistemlerinin kullanılmaması, arızalı sayaçlar, düşük tüketimlerde sayaçların doğru tüketim miktarını belirleyememesi, kaçak bağlantılar ve ücretsiz su sağlama gibi yasa dışı yararlanmalar fiziksel olmayan su kayıplarının başlıca nedenleridir. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen su kalitesi verilerine göre 2002 yılında nüfusun %80'ine su temin edilmiş il merkezlerinde örneklerin %13'üne kadar olan kısmın standartlara uymadığı, nüfusun %60'ına su temin edilen il merkezlerinde ise örneklerin %5'inin standartlara uymadığı görülmüştür. İl merkezinde yaşayan nüfusun %90'ı için standartlara uymayan numune oranı, mikrobiyolojik parametreler için toplam kolibasili %23, kimyasal parametreler için %21 ve fiziksel parametreler için %10 olarak belirlenmiştir. Bu değerler su kalitesine ilişkin sorunların en başta mikrobiyolojik kirlilikten, daha sonra ise kimyasal kirlilikten kaynaklandığını göstermektedir. Son yıllarda özellikle büyük kentlerimizin yüz yüze kaldığı su yoksunluğu, içme suyu şebekesine sızıntı nedeniyle tifo salgınları, 2008 yılının bahar aylarında Aksaray'dan Konya'ya, Türkiye'nin değişik illerinde baş gösteren ishal vakaları, sayıları binleri geçen insanın hastanelere taşınması ve kamu görevlilerinin bu konudaki duyarsızlıkları ve aymazlıkları, ülkemizin bu konudaki altyapı eksiklerini ve işletme yönetme yetersizliklerini ortaya koyan bazı örneklerdir. TÜİK'in belediye içme ve kullanma suyu temel gösterge sonuçlarına göre içme ve kullanma suyu arıtma tesisiyle hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 2004 yılı verilerine göre %42'dir. Halen %58 oranında nüfus içme ve kullanma suyu arıtma tesisi hizmetinden yoksundur. TÜİK, Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel İstatistikleri, Ankara 2004. Bu arada çöp dağları kentlerimizi tehdit etmeye devam etmektedir. Çöp yönetiminin bütünleşik bir şekilde ele alınmaması nedeniyle çöplerin toplanması, geri kazanımı ve geri dönüşümü, taşınması ve yok edilmesi süreçlerinde yasal, idari ve teknik anlamda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda Türkiye'de katı atık sorunu ya da çöp sorunu en önemli kentsel çevre sorunu olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizde katı atık depolama tesisleri sayısı yalnızca 16'dır. Katı atık bertaraf tesisleriyle hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı sadece %23,5'tür. Her yıl miktarı milyon tonlarla ifade edilen tehlikeli atıkların kontrolsüzce doğaya verildiği ise bilinen bir gerçektir. Bu konuda doğal olarak herhangi bir veriye ya da kayda ulaşmak da mümkün değildir. Ülkemizin değişik coğrafyalarında tesadüfen bulunan gömülü tehlikeli atık ve varillerine her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. 7. Nasıl bir belediyecilik anlayışı? Yukarıda özetlenen tablo değişmez ya da değiştirilemez değildir. Yaşanabilir bir kent ortamı ve çağdaş bir belediye için ilk koşul katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi olmalıdır. Bu noktada toplumcu belediyeciliğin bir gereği olarak toplumsal çıkarların korunmasında, kente karşı sorumluluk duyulmasında, kentli bilincinin sağlanmasında, doğaya karşı sorumlulukların yerine getirilmesinde, bilginin paylaşılmasında, kent yöneticilerinin denetlenmesinde, kentsel hizmetlerin ihtiyaçlar ve haklar ekseninde ele alınmasında etkin ve üretken bir politikanın hayata geçirilmesi gerekmektedir. TMMOB, Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Yerel Yönetim, Ankara, Şubat 2009, sayfa 18. Toplumcu belediyecilik ve geleceğe dair öngörüler. Toplumcu belediyecilik anlayışı, yönetsel açıdan eşitlikçi, demokratik ve katılımcı bir yapıya ve anlayışa sahip olmalıdır. Öncelikle rantı değil, nitelikli, yeterli ve eşit hizmet üretimini amaçlamalıdır. Kente dair değerlere, kentsel tarihi dokuya ve çevreye yönelik zararları kente karşı suç olarak görüp gereğini yapmalıdır. Kamu yararı taşımayan yatırım ve harcamalar yapılmamalıdır. Her aşamada, yönetimin her kademesinde açıklık ve denetimi esas almalıdır. Belediye başkanlarını geri çağırabilme mekanizmalarını yaratmalıdır. Kentte yaşayanları müşteri değil, yurttaş olarak gören bir bakış açısıyla yerel kamusal hizmetlerden eşitlik ve hakçılık temelinde her kesimin yararlanmasını sağlamalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan, parasız sağlık ve sosyal hizmet uygulamalarını hayata geçirmelidir. Özellikle emekçi sınıfların yaşadığı bölgelerde kentsel dönüşümün siyasal ve sosyal bir dönüşüm olması gereğinden hareketle bu bölgelerde kültür ve dayanışma evleri oluşturmalıdır. Yaşlılar için özel programlar geliştirmeli, sağlıklı yaşlanmanın koşullarını yaratmalıdır. Engelliler için sağlığın sosyal belirleyicilerinden hareketle toplumcu bir bakış açısıyla sosyal hizmet uygulamalarını geliştirilmeli, Bu noktada belediyeler ortamındaki proje, uygulama ve hizmetlerde engelliler için pozitif ayrımcılık yapmalıdır. Özelleştirme uygulamalarına karşı planlı ve kamusal yararı öne çıkaran çalışmalara ağırlık vermelidir. Yerel ölçekte çevre yönetimiyle ilgili etkin ve güçlü bir idari ve teknik yapı oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir kent ortamı için uluslararası dayanışmayı öngören proje ve uygulamaları temel almalıdır. Belediye meclisleriyle eşgüdüm içinde çalışacak kent konseyleri gibi yapılar oluşturulmalıdır. Kentsel altyapı, planlama ve imar süreçlerine dair konularda bilim insanları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapmalıdır. Meslek örgütleriyle eşgüdüm içinde bir çalışma tarzı benimsemelidir. 8. Kent havası özgür kılar ama o kent ekoloji ve insan öncelikli ise. Kentler uygarlığın ve demokrasinin kaynağı olmanın yanında siyasal düşüncelerin geliştiği ve üretimin çeşitlendiği yerleşimlerdir. Bu açıdan bakıldığında insanlık tarihinde kent ve kentsel yaşamın önemi yadsınamaz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kent tarihi bize gösteriyor ki demokrasi bilinci iki önemli kaynaktan güç alır. Birincisi insanın kendine ait olduğu bilinci, ikincisi de yaşadığı kentin yazgısı üzerinde söz sahibi olma hakkı. Demokrasi ve kent yaşamı insan hak ve özgürlükleriyle yakından ilişkili kavramlardır. Kent havası insanları özgür kılar anlamındaki Alman atasözü bir yandan kentlerde toplumsal denetimlerin azaldığını, yüz yüze ilişkilerin yerine anonim ilişkilerin aldığını, öte yandan düşünce özgürlüğünün kentlerde var olabileceğini, kentlerin yeniliklere açık bulunduğunu, bireysel ve siyasal tüm özgürlüklerin kentlerde güvenceye bağlanmış olduğunu anlatır. İdeal kent, kentlinin haklarını güvenceye bağlayan kenttir. Sonuç olarak bu haklar hem kentte yaşayanların sahip olması gereken insan hakları hem de yaşadığı kentin bir bireyi olarak o yerleşim yerinin kent ve çevre değerleri üzerinde haklarıdır. İşte bu noktada kentsel yaşam kalitesi kavramı da gündeme gelmektedir. Kentsel yaşam kalitesi, çağdaş kent ve çevre standartlarının bir kente sağlamasının yanında, kentli haklarının herkese sağlanmış olup olmadığıyla da doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda, kentsel yaşam kalitesi kavramını, özellikle Türkiye gibi kentsel sorunları kriz noktasına gelmiş ve kentlerinde sürekli bir değişim yaşayan bir ülkede değerlendirmek ve yorumlamak hiç de kolay olmayabilir. Temel insan hak ve özgürlükleriyle birlikte dayanışma hakları arasında sayılan çevre hakkı kavramı ardından kentli hakları anlayışı, çağdaş ve yaşanabilir bir çevre, planlı kentsel mekanlar kentsel yaşamın standartlarını artırmada birer girdi olarak da ele alınabilir. Ancak sorun tek başına iyi tasarlanmış konutların üretilmesi ya da içme suyunun temini veya çöplerin düzenli toplanmasında yatmamaktadır. Tüm bunların yanında veya öncesinde kentin işlevlerini nasıl yerine getirdiği sorusuna yanıt verilerek kentte yaşayan insanların toplumcu bir tarzda demokratik geleneklere sahip olmalarıyla bağlantı kurulmalıdır. Bu noktada uluslararası ortamda ve son dönemde ülkemizde de çokça tartışılan kentsel dönüşüm, planlama, toplum yararı ve katılım gibi kavramları yeniden ele almak ve içeriklerini doğru bir bakış açısıyla toplumcu bir anlayışla tanımlamak anlamlı olacaktır. Küreselleşme sürecinin kentlerde yarattığı sorunların bir anlamda tüm dünyada doğal ve kültürel değerlerin yok oluşu sürecinin yoğunlaşmış bir tezahürü olduğu göz önüne alınırsa, kentsel dönüşümün bugün için kent yoksulları yani ötekiler için olumlu sonuçlar vaat etmediği anlaşılmak durumundadır. Bu algılama ise bize köprü, iş merkezi, trafik, gecekondu gibi tartışma başlıklarında yeni olanaklar sunabilecektir. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 29.